Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya, onun hayatından güzelliklerini gündemimize taşımaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle radyosunu yeni açan siz kıymetli dinleyicilerimizi, bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dostlarımızı en kalbi duygularla selamlıyoruz. Programımıza tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş gördük, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Sağ ol.
Hocam geçtiğimiz hafta Kur'an-ı Kerim'i konuştuk.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in kalplere tesir etmesi için bizim kalbi hazırlığımızın nasıl olması gerektiğinden evet. bahsettik.
Evet.
Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde Kur'an-ı Kerim'e karşı atılan ithamlardan, Kur'an-ı Kerim'e karşı nasıl tavır alındığından bahsettik. O örneklerden bahsettik ve siz hemen yayına girmeden önce bu konuşacağımız konuyla alakalı güzel bir ifade kullandınız. Artık müşriklerin çıkmazı, evet. son çaresi olan dönemi İşkence. Konuşacağız. Evet. İşkence dönemini. Artık iftira attılar, engellemeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Artık fiziki müdahaleye, işkenceye evet. başladılar. Bu dönemde neler yaşandı hocam? Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz?
Teşekkür ediyorum hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biraz önce de buyurduğunuz gibi geçtiğimiz derslerde biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tebliğe başladıktan sonra müşriklerin başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Hazreti Peygamber'le birlikte bir müdahaleleri vardı. Hem Kur'an-ı Kerim'e hem Hazreti Peygamber'e hem getirmiş olduğu mesajı alaya almak vesaire gibi hem de akabinde Hazreti Peygamber'in şahsında bir takım iftiralarla bu işi çözmeye çalışıyorlardı. Ancak gün geçtikçe bu Hazreti Peygamber'i zaten vazgeçirmiyordu. Çünkü o güneşi sağ elime koysalar, ayı sol elime koysalar yine bu davamdan vazgeçmem asla diye kayıt çizmişti zaten. Ortayı, olayı netleştirmişti. Arkasından tabii müşriklerin bu yıldırma hareketi makes bulmayınca, karşılık bulmayınca son çareleri aslında çaresizlikleri,
hı hı.
onların acizliklerinin ortaya koyduğu bir netice müşriklerin çıkmazı bu. Onlar mesajın kendisine, mesajın sahibine, mesajı getirene, mesajı tebliğ edip insanlara ulaştırana her türlü kulbu takmaya çalıştılar. Her türlü yalanı izafe etmeye çalıştılar.
Evet.
Ancak bir türlü başarılı olamadılar. Olamayınca da bu sefer iman edenlere meylettiler. Tabii iman edenlere meyletme, onları ikna etme ya da onları böyle akıllarınca kabul ettirmeye çalışmayla alakalı bir şey olmadı. Onlar zaten zayıf, kimsesiz, çok fazla varlık olarak da güçlü olmayan, zenginliği de itibarı da çok yüksek olmayan toplumun kendi içlerindeki alt tabakası üzerine baskılar kurmaya, baskıları da biraz daha öteleyerek işkenceler yapmaya başladılar. Hatta bu işkencelerin dozlarını artırarak işkenceler yapmaya başladılar. Bir yıldırma hareketi ortaya koydular. Çünkü kimsesiz, fakir, köle ve cariye kimseler bunlar birileri tarafından ancak himaye edilirlerse yaşama hakkına sahiplerdi. O himaye edenlerin de kendilerine olan baskıları, bunun örnekleri var. İşte Habba bin Eret gibi, Bilal-i Habeşi gibi dönem içerisinde köle olan şahsiyetler var. Onlara çok ciddi işkenceler, hatta işkenceden de öte haller yapıldı. Mesela burada Habba bin Eret var. Hazreti Habbab'ı böyle kor ateşler üzerine yatırıp vücudundaki o yağlar artık eriyip ateşi böyle söndürecek dereceye kadar yani bu közün üzerine yatırıp hatta başını dağlama hareketine kadar gidip başını böyle kızgın ateşle yakmaya kadar gidip ona işkence ettiklerini, bundan bayıldığını biz biliyoruz, rivayetlerde karşımıza çıkıyor. Yalnız şöyle bir şey var, Habbab özelinde söylersek kendisine şu halin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama uygulanması ya da eğer Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem inkar ederse bu eziyetlerin kendisini sonlandırılacağını, hatta borcun varsa borcunu vermeyeceğimi vesaire böyle baskılarla karşılarına çıktılar. O da asla beni öldürseniz, tekrar diriltip tekrar öldürseniz ben yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir inkarda bulunmayacağım asla deyip imanın zirvesini gösteriyordu bize.
Evet. Hocam tam burada tabii örnekleri birkaç örnek daha vereceğiz bu konuda.
Evet.
Belki rivayetlerde var.
Evet.
Şimdi parantez içinde şu soruyu sormak istiyorum. Siz anlattınız. Şimdi maalesef günümüzde bırakın bu kadar işkenceyi görmeyi.
Evet.
Az bir şey olduğunda hemen taviz verebiliyoruz maalesef. Evet. Ama işte anlattığınız işkenceler, anlattığınız o zulümler az şeyler değil.
Evet.
Yani bir bedenin eriyip o ateşi söndürecek kadar yağların akıyor olması vesaire. Nasıl bir iman hocam bu? Bu kadar yapılan zulme karşı yine taviz vermiyor.
Hocam bu mühim bir soru aslında. Yani işin biz belki toparlayıp sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyeceğiz. Bu çok önemli. Bu buraya dikkat çekmek çok önemli. O dönem tabii ki Hazreti Peygamber'in işte işkence dönemi diye Siyer-i Nebi'de okuduğumuz dönemde Hazreti Peygamber'in bunlar karşılığında bu kadar eziyeti çeken sahabisine siz daha ne gördünüz ki karşılığı vardı.
Ya.
Yani bu yaptıkları, bu size yapılanlar bir şey değil ki. Biz biliyoruz ki diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş milletlerin tevhid karşısında kiminin başından aşağı böyle demir taraklı testerelerle ortadan ikiye yarıldığını, bunlar rivayetler diyor, kaynaklarımızda, sahih kaynaklarımızda da var. Mesela kimisinin vücudunun böyle demir tırnaklı taraklarla böyle etlerinin yukarıdan aşağıya tarandığını, kimisinin başının ortadan ikiye parçalandığını, kimisinin ateş yakılıp yakılan işte Hendek ashabı, Ashabül Uhdud diye geçen Buruz suresinde. Burada ateş dolu hendekler içerisine böyle sanki odun atar gibi insan attıklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde biz okuyoruz, görüyoruz. Sahabe efendilerimizi teskin ederken yaşadıklarınıza hamd edin dercesine bir duruşu var. Yani biz bunun farkında olmak önce gerekiyor. Bunun farkında değiliz. Sorduğunuz soruya gelince hocam, biz imanı hak etmek için ya da imanı hak ettiğimiz sürede yürütebilmek için bir bedel ödemedik. Şimdi o dönem işte bakıyorsunuz, bir Habbab'a bakıyorsunuz, bir Bilal-i Habeşi'ye bakıyorsunuz, bir Yaser ailesine bakıyorsunuz. Yan yana koyduğunuzda onlar bedel ödüyorlar. O bedel imanda kalmanın bedeli. Biz iman etmek için herhangi bir ücret ödemedik. Yani biz meccanen, Arapça ifadesiyle karşılıksız, herhangi bir bedel ödemeden, bir karşılık ödemeden anne babadan, Müslüman anne babadan dünyaya geldik. Şimdi bizim bir bahanemiz yok aslında. Belki de işte bir deney anlatılır ya hocam, kurbağa deneyi. İşte kurbağayı kaynar suyun içerisine atmışlar, kurbağa refleks gösterip hemen suya değer değmez dışarı atmış kendisini. Sonrasında da demişler ki bu nasıl olur, suyun içine koymuşlar, suyu da ateşe koymuşlar. Ardından tabii tenceredeki su yavaş yavaş yavaş yavaş ısınınca kurbağa içinde böyle hamam suyu gibi yüzüyor. Tabii yüzerken kasları gevşiyor. Refleks gösteremiyor. Bu kaslar gevşedikçe tepki koyamaz hale geliyor. Kurbağa suyun ısındığını, kendisini de yaktığını anlıyor. Zıplamaya da çalışıyor ama artık iş işten geçiyor.
İyice gevşiyor.
İyice gevşiyor çünkü. Kaslar kalmıyor, özelliğini yitiriyor. Belki böyle bir ne diyelim, bir titreşim mi diyelim, böyle bir sertlik mi diyelim, elhamdülillah biz görmedik. Ama bunun bir de dezavantajı var. O da işte bu kurbağanın suyun içerisinde olduğu gibi kaslarımızı, bizim tepki kaslarımızı yavaş yavaş yitirmemize sebebiyet veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men ra'a minkum munkeran felyugayyirhu biyedih" buyuruyor. Ya bir kimse bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Tabii bu elle düzeltme işi bazen polisin yapacağı iş olur. Bazen jandarmanın, askerin yapacağı iş olur. Bazen birey olarak birkaç kişinin de yapacağı iş olur. Fe illem yestati, eğer güç yetmiyorsa fe bilisani, diliyle düzeltecek. Yani buradaki dille düzeltme işi de aslında o işi bilenin, ulemanın, nasihat erbabının, o işten anlayan insanların vazifesi. Fe illem yestati, tabii gücü yetiyorsa kendisi de nasihat edebilir. Neticede bu bilmeyle alakalı bir şey. Yine fe illem yestati, eğer gücü yetmiyorsa o zaman kalbe işaret edilerek men ra'a minkum munkaran felyugayyirhu biyedih fe illem yestati fe bi kalbi fe illem yestati fe lisan ve zalike fe illem yestati fe bi kalbi, kalbe işaret çekiliyor. İşte kalple buğz etme. kalbi anlama, kalbi anlamlandırma, orada kalbe bir değer, ehemmiyet yükleme. O zaman kalp hareketini yitirmeyecek. Ve zelike adaful iman dediği, imanın en zayıf noktası, en zaaflı noktası, bir hadise karşısında kişinin kalbi buğz etmesi aslında. Yani biz bir yanlış bir iş gördüğümüz zaman elle, dille gücümüz yetmedi. O zaman kalple buğz etme. Bu üçüncü nokta. Ondan sonrası yok.
Evet.
İşte bunlar kayboluyor. İşte önce bakıyorsunuz bir olay, hadise meydana geliyor. Ya ben bu işin altından kalkamam, bunu devlet halletsin, polis halletsin diyoruz. Mesela bir komşumuzun ya da bir yakınımızın bir yanlışını görüyoruz. Elle de düzeltebilecek gücümüz var ama ya bu devletin işi, beni ilgilendirmez diyoruz.
Umursamıyoruz.
Bunu sadece şöyle görmemek lazım. Yani bir adam hırsızlık yapıyor, işte bir adam namussuzluk yapıyor anlamında değil. Ya mesela sıkışmış bu adam. Diyelim ki borcu var piyasada, ödemesi gereken borçları var. Parası yok. Şimdi bu adamın işleyeceği günah bir bankaya tevessül edip gidip faizle para almasıdır. Bunu görecek komşusu ya da bunu görecek yakınlar, akrabaları, işte ona elle mani olacaklar.
Biraz feraset de gerekiyor.
Tabii
hocam.
Ki işte takip gerekiyor. Evet. Yani bizim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Cebrail Aleyhisselam'dan komşunun hakkını o kadar dinledim ki mirasçı kılacak zannettim buyuruyor. Ya. Şimdi biz yani karşı komşumuzdan, alt komşumuzdan, üst komşumuzdan, bırak komşumuzu, annemizden babamızdan habersiz bir hayat yaşıyoruz.
Maalesef.
Böyle bir döneme girdik ve bu bir alışkanlık haline geldi. Sıradanlaştı. Yani bunu söylemek istemiyorum ama Allah affetsin beni. Yani imanımız da böyle oldu. İmanımız da sanki bir alışkanlığın neticesinde bizde var gibi. Biz imanımızı böyle bir rasata yatırmıyoruz, bir çek yetmiyoruz imanımızı. Şöyle oturup bir onun gerçekten ben hakkıyla iman ediyor muyum? Tahkiki bir imanım bende var mı? Yoksa sadece takliden, ailemden gördüğüm hal üzere mi devam ediyorum? Kur'an'ın ve sünnetin, yani Allah-u Teala'nın, Hazreti Peygamber'in tarif ettiği, tavsiye ettiği ve benim takip etmem gereken iman ile mi ben iman ediyorum?
Evet. Bir büyüğümüzün tarifi var hocam. Biraz daha böyle muamelatımızla alakalı. Diyor ki yani şu kalbimizi bir alalım. Şöyle bir elimize alalım. Bir yaralım bakalım içine. Evet. Ya bu kalbimizde ne var? İşte haset var mı? Gıybet var mı? Yalan var mı?
Evet.
Çok af buyurun. Üçkağıtçılık var mı?
Evet, estağfurullah.
Yoksa bunların yerine güzel hasletler mi var? Buna bakmıyoruz işte diyor.
Yani hatta dün bir metin okuyordum. Orada bir ifade gördüm. Diyor ki bir kimsenin diyor kardeşinin ayıbıyla uğraşmasındansa kendi ayıbıyla uğraşması erdemdir.
Yani, evet.
Bizde böyle bir hadise maalesef oldu. Yani hoca efendiler vaaz kürsülerinden konuşuyor. İşte televizyon ekranlarından, işte radyo kanallarından, kitaplardan, derslerden, sınıflardan, her yerden hoca efendiler konuşuyor. İnsanlara vakayı anlatmaya çalışıyor. Ancak biz dinlerken bana söylüyor değil de yanımdakine söylüyor kafasıyla dinliyoruz. Yani benle bir işi yok. Ben bu parantezin içerisinde değilim. Parantez içerisinde olsa yanımdakidir. Evet. Gözüyle dinliyoruz.
Bak halbuki, duydun mu?
He, duydun mu bak sana diyor. Evet. Muhabbeti bu. O yüzden Allah korusun bir aymazlık ortaya çıkıyor. Burada da tabii biz biraz önce söylediğimiz gibi bu ifade bence mühim. Bir bedel ödenmedi. Biz karşılık vermedik. Yani ne can verdik bunun uğrunda. Halbuki ayeti kerimede innallâhe eşterâ minel mu'minine envâlehum enfüsehum ve mâlehum binne lehumul cenneh buyuruluyor. Yani buradaki cennet iştira edildiği zaman Cenab-ı Hak tarafından müminin malıyla, canıyla, her şeyiyle cennete karşılık var. Şimdi bakıyorsunuz sahabe efendilerimiz özellikle Mekke dönemi bir baskı, daha sonrasında 6. yılda şey gelecek, boykot gelecek. Bu işkencenin daha da sonrası var. Aslında Müslümanlara bir işaret bu yani. Bugün iman ettim diyen herkesin bunun farkında olması gerekiyor. Sizin iman ettik diyorsanız mutlaka Kur'an'ınızla dalga geçiyorlar. Mutlaka peygamberinizle, değerlerinizle dalga geçiyorlar. Bakın Kur'an ve sünnet düşmanlarına, şahıslarla değil, hep Allah ve Resulü ile meşguller. Hep onlara iftiralarla meşguller. Yani bugün Erhan Hoca bir hata yaptığı zaman, bak Erhan Hoca'nın hatasına şöyle şöyle yapmış demiyorlar. Bak bu adam Kur'an okuyor diyorlar. Bak bu adam işte peygamberi anlatmaya çalışıyor diyorlar. Bak bu adam deyip kimliğin kendisinden ziyade sahip olunan vasıf, ama vasıfta da Allah ve Resulüne iftiralarla başlıyorlar.
Evet, kişileştirmeden.
Kişileştirmeden direkt oraya gidiyorlar. Direkt olarak, bu evet. Siyasilerde de böyle. Bakıyorsunuz bir siyasi bir hata yapıyor. Hemen onun kıldığı namaza, hemen onun tuttuğu oruca ya da başındaki örtüsüne saldırmaya başlıyorlar. Halbuki onun şahsi hatası, nefsi hatası. Hata yapar mı? Yapar. Yapsın demiyoruz. Ama bir insanın yapmış olduğu hata şahsın kendisini bağlar. Bunun Kur'an'la, sünnetle bir alakası var mı? Ama nedense hep o taraflara saldırma yapılır. Bu tabii saldırılar siz sahip çıktıkça, siz üzerine gittikçe, siz ehemmiyet verdikçe sizin üzerinizden daha da artar. Çünkü imtihan var işin içerisinde. Yani Cenab-ı Hak bizi de bununla imtihan edecek. Biz imanımızı elbette ki bir bedel karşılığında edinmedik ama bir bedel mutlaka karşımıza çıkacak. Orada önemli olan bedeli mi tercih ettik, imanı mı tercih ettik? Şimdi Habeşistan'a hicret var mesela bu konunun sonrasında.
Evet.
Oradaki hicrette asıl mesele, yani bize aslında bunu anlatıyor. Asıl mesele bu hicrette kişinin bir bölgeden bir bölgeye, yani seyahatinin karşılığı değil. İşte ya canım sıkıldı ben buradan gideyim falan bölgede dinimi yaşayayımın adı değil. O bölgede siz önce tutunmaya çalışıyorsunuz. Yani bakıyorsunuz ki siz varlık olarak orada tereddüt içerisindesiniz. Önce varlığınızı korumaya çalışıyorsunuz. Sonrasında mevcut size ait olan değerleri korumaya çalışıyorsunuz. Ardından bu değerlerle yaşamaya çalışıyorsunuz. İşte bu değerlere saldırılar olduğu zaman, bakın, ne ev sahibi olamadınız diye, ne iş sahibi olamadınız diye, ne de başka bir mal, dünya varlığına sahip olamadınız diye yapılan bir hicret değil bu. Dini, imanı, İslam'ı yaşayamadığı için yaptığı bir hicret bu.
Evet.
Bir de bakın, Hazreti Peygamber tavsiye ederken Habeşi tavsiye ediyor. Necaşi'yi tavsiye ediyor. Tavsiye ederken de orada ehli kitaptan birisi olduğunu söylüyor. İnsaflı olduğunu söylüyor. Daha iyi olacağını ve adaletli davranacağını, sizi de dinleyip sizi de anlamaya çalışacağını söylüyor. Demek ki bir kimse gittiği yere de, sadece gitmek değil mesele, gittiği yere de dikkat edecek. Buradan hadi bakalım gidelim diyelim ki Türkiye'miz, hafazan Allah, böyle bir iman zaafı yaşasa, hadi denilse bizi hangi ülke kabul ederdi acaba imanı yaşamak için?
Ya.
O yüzden biz özellikle Türkiye'deki Müslümanlar olarak, Türkiye'li ve Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak son kale olduğunu unutmamakla mükellefiz. Biz bedel ödemedik, bedel buraya doğru gidiyor şimdi, hafazan Allah. Evet. Bedel buraya doğru gidiyor. Allah muhafaza eylesin. Yani bakın şimdi bir Hazreti Bilal'i görüyorsunuz. Kızgın çöller üzerinde, üzerine koca koca taşlar konmuş. Bunu hep biliyoruz. Ama daha kötüsü de var Hazreti Bilal'e yapılan. Bir elbise giydiriliyor, demirden bir elbise.
Ya.
Yani ve özellikle demir taraklı bir elbise giydiriliyor. Ve bu sıkı sıkı bağlanıyor. Ardından o elbiseyle, o demir taraklı elbiseyle çölde bırakılıyor. 40 derece, 50 derece, 60 derece sıcağı düşünün yani. Böyle bir demir düşünün ve siz o demir 50 derecede tutun bakalım. Bugün bir tencerenin, çaydanlığın dibine elimiz değdiği zaman anam anam deyip feryadı figan ediyoruz. O bedeli ödüyor. Üzerine konulan taşlara ahad diyor. Allah birdir diyor. La ilahe illallah diyor. Başka bir şey söylemiyor. Ve o bedelle bir daha dönüş yapmıyor. Şimdi Yaser ailesi var, yine öyle. Parçalanıyorlar, düşünün, bir ayak bir deveye, bir ayak bir deveye ortadan ikiye insan patlatıyorsunuz. Ve bunlar karşımızda bizim. Ve aynı sahabe efendilerimiz Medine'ye intikal ettiklerinde, hicrette Medine'ye intikal ettiklerinde, tabii şehit olanlardan bahsetmiyorum. Medine'ye intikal ettiklerinde Medine'de bir rahatlık ortamı oluşuyor. Bir rahatlama oluşuyor. Yalnız Mekkeliler Medine'dekiler gibi rahat olmuyor. Yani orada da yine sanki imanlarıyla devamlı imtihan halindeymiş gibi. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları daima şeye çıkardığında, bir sefere çıkacakları zaman, işte Bedir'dir, Uhud'dur ya da Hendek'teki muharebede, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medineli olanları imtihana tabi tutuyor. İmanda samimiyet imtihanı.
Evet.
Hatta sahabi en sonunda dönüp ya Resulallah bizi imtihan etme, denizi göster, sürelim atımızı deyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir heyecanda da bulunuyorlar. Ama doğru olan bir şey var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine imtihan ediyor. Hatta Bedir'e çıkıyorsunuz. 700 kişi, 313 kişi kalıyorsunuz meydanda. Uhud'a çıkıyorsunuz. 1000 kişi, 700 kişi kalıyorsunuz meydanda. Yani dönenler münafık ya da münafıklara aldananlar.
Evet.
Sadece münafık değil, münafıklara aldananlar. Peki neden münafık ve münafığa aldanan ekip oluşuyor? İşte bedel ödemiyor. Onun bir bedeli yok. O ne yapıyor? Sadece bir din var, bir İslam var, bir peygamber var. Onlarla beraber bir dine tabi olma var. Ve onun perdesi altında da dini yaşama hadisesi var. İş zora geldiği zaman orada rahattayken her şey iyi. Ama iş zora geldiği zaman bakıyorsunuz 700 sayısı 300'lere düşüyor. Bakıyorsunuz 1000 sayısı 700'lere düşüyor. Belki savaş meydanını ilk mağlubiyette, hani iki devredir çünkü Uhud. Birinci devresinde ciddi bir galibiyet hali vardı. İkinci devresinde mağlubiyete dönmüştü. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toparlanıp düşmanı takibe koyulmuştu. Baktığınızda orada bir iman ehli var. Onlar yürüyemeyecek halde bile olsa arkadaşını sırtına alıp takibe koyulmuş. Ama bir de kılıcını, kalkanını toplayıp Medine'ye dönen var.
Evet.
Yan yana koyduğumuz hocam çok ciddi bir fark var aralarında. İşte münafık dediğimiz insanlar var. Bir de münafıkların aldattığı, aldanan saf insanlar var. Bu insanlar da belki de işte böyle bir imtihana tabi tutuluyor. Yani Mekke'deki üzerine taş kondu. İşte kızgın çöllere yatırıldı, demir taraklarla vücudu ezildi. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz, onun da imtihanı işte Uhud'da sebat halinde olması. Onun imtihanı Bedir'de sebat halinde olması. Onun imtihanı Bedir ve Uhud arasında bir Hazreti Peygamber'in Medine dönemi Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten ibaret değil. O aradaki hayatı içerisinde de bir samimiyet imtihanı var. Allah Resulü için bir bedel ödeme imtihanı var. Bir ilim gelişecek, başka türlü hayatın alanları gelişecek. Çarşı pazar gelişecek. Buralarda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi yakın takibe geçecek. Bunlar tabii bizim Medine dönemi konularımız. Orada konuşacağız. Burada söylemek istediğimiz şu: imanı bedel ödediği için kıymeten bilen insanlar asla ve asla imandan taviz vermiyor hocam.
Evet.
Asla ve asla. Yani o bedeli ödediyse, onunla ilgili bir sıkıntı yaşadıysa, işte biz bir 28 Şubat dönemi geçirdik. O dönemin talebeleriyiz biz yani. İşte 97-98'lerde, 2000'lerde, biz 2000'li yıllarda mezun olduk ilahiyattan. O dönemler bizim üzerimizde oynanan oyunlardı. İmam Hatip'te de üzerimizde oynadılar. İlahiyatta da üzerimizde oynadılar. Biz bunları bildiğimiz için zorluğun ne olduğunu farkındayız. Vakanın ne olduğunu farkındayız. Şu an bizi sürüklemek istedikleri yerin ne olduğunu farkındayız.
Evet.
İşte bu gençliğin, yeni neslin ya da günümüzde buraları unutan yetişkinlerimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İman ettik de kurtul sözüyle devamen de imanın üzerine sebat ol, festakim kema umirt emrolundu gibi dost doğru olu kafasının bir köşesinde daima tutacak.
Evet.
O yüzden imandan asla taviz vermeyecek ve karşısındaki insanın ne olursa olsun imana mugayir olan, imanı zedeleyecek olan, imana ters düşecek olan bir hadise ile karşılaştığında, işte Ammar'ın yaptığı gibi. Artık onu da öldüreceklerdi. Annesini parçaladılar, babasını parçaladılar. Sıra ona gelmişti. Öyle olunca Hazreti Peygamber'e kem söz söylemesi karşılığında serbest bırakacaklarını söylemişlerdi. O da deyiverdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu arz etti Ammar. Ya Resulallah dedi, ben böyle böyle söyledim dedi. İşte bu noktada cevaz var sadece. Sadece can varsa işin içerisinde, ölüm varsa orada belki bir takım açık kapılar verilebilir, ama bu gerçekten bir ölüme sebebiyet verecekse verilmelidir. Yoksa benim rahatım bozulmasın, işte şu iş yerinden atılmayın, şuradan maaşım çok iyi, ikramiyem çok iyi, aman bırakırsam şimdi şuradan bana hesabımı keserler, şuradan bu olur, maddi kaygılar, dünyevi kaygılarla imanı yan yana koymamak lazım.
Evet. Hocam, burada belki yapılması gereken şey, bedel ödemeyenlerin de bedel ödeyenleri iyi tanıması, iyi, evet, öğrenmesi gerekiyor.
Evet.
Ya belki bu siyer programlarının bu manada, evet, bir ehemmiyeti var.
Kesinlikle.
Bedel ödeyenleri anlatmış oluyoruz, tanıtmış, kesinlikle, oluyoruz.
Kesinlikle.
Nasıl bedeller ödendiğini. Bu sadece Peygamber Efendimizin hayatının bu bölümleriyle alakalı da değil. Yani biz bir Çanakkale Savaşı geçirdik.
Evet. Çanakkale
Savaşı yakın tarihimizde. Evet. O tarihleri de iyi bilmek gerekiyor. İşte az önce bahsettiğiniz 28 Şubat döneminde, evet, neler yaşandığını.
Evet.
Belki günümüz gençliğine bedel ödememiş olan gençliğe aktarmak gerekiyor. Bu, evet, tür anlatımlar, bu tür programlar bu hususta ehemmiyetlidir diye düşünüyorum.
Katılıyorum.
Eyvallah.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü küffar durmayacak hocam.
Evet.
Yani nasıl ki siz okumuştunuz herhalde Arif Nihat Asya'dan, Ebu Cehil ölmediyse Ebu Cehillik ölmediyse, Firavunluk bitmediyse, Nemrutluk bitmiyorsa, elbette ki orada Hazreti Musa'lık da olacaktır, Hazreti İbrahim'lik de olacaktır, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de olacaktır.
Eyvallah.
Yani bu yol kapanmayacak. İlâ yevmil kıyamet. Kıyamete kadar devam edecek. Burada yine geçen derste söylediğimiz ifadeyle kullanalım. Safımız neresi?
Evet.
Bunu belirlemek lazım. Bugünkü gençliği de bu noktada gerçekten önemsemek lazım. Çünkü birçoğu değerlerini cebindekiyle ölçüyor. Rahatıyla, konforuyla değeri bir arada tutuyor.
Evet.
Yani bizdeki belki takip edilmesi gereken, atlanmaması gereken, ısrarla üzerinde devamlı konuşulması gereken, tabii şöyle de bir hassasiyet çıkıyor ortaya. Yani bazen biz yaşıyoruz böyle, bazı gençlerimize bir şey anlatırken gençlerde şu yüz ifadesi oluyor. Hoca yine nasihata başladı. Ama dinun nasiha.
Eyvallah.
Din nasihattir. Kullenli men ya Resulallah. Kim için diye sorduk diyor Allah Resulüne. Kale lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eymetil müslimin ve ammetihim buyuruyor Peygamberimiz. Yani bu din nasihattir. Allah için nasihattir. Kur'an'ıyla nasihattir. Peygamberiyle nasihattir. Artı bu ümmetin önde gelenlerine ve âmmesine, tamamına nasihattir. Yani din nasihattan ibarettir. Biz bunu atlamaya başladık, unutmaya başladık. Yani birincisi dua, ikincisi nasihat, birbirlerine uyarma. Bu müessese artık sıradanlaşmaya başladı. Hatta alaya alınmaya, dalgaya alınmaya başlandı. Çünkü bir iman var. İmanın karşısında bir imtihan var. İman ve imtihanın hakkaniyeti var, haktır. O zaman iman ve imansızlık imtihanına devamlı kişi tabi tutulacak. Burada da uyanık olmak mükellefiyeti var. Hoca efendilerimizin, büyüklerimizin, işte söz sahiplerinin, işte camide vaaz veren hocalarımızın, büyüklerimizin, televizyon ekranlarında çıkan, işte radyolarda konuşan, yazı yazan, yayın veren hocalarımızın İslami hayata, yani Müslümanca yaşamaya devamlı dikkat çekmesi lazım. Bunun formüllerini anlatmaya çalışması lazım.
Evet.
Biz Müslümanca nasıl ticaret yaparız? Müslümanca nasıl mesela ziraat yaparız?
Bunu diyecektim hocam. Evet. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Bizim bedelimiz de bu olmalı belki, değil mi? Yani şimdiki gençlerin iyi bir başarı elde etmesi, yani okuduğu okulda, okuduğu bölümde iyi bir başarı elde etmesi ödediği bedeldir belki. Bir ticaret ehlinin güzel bir ticaret yapması, faize rağmen, işte faiz kullanmayarak, onu böyle hayatından çıkartarak bir şeyler yapmaya çalışması, bir öğretmenin her şeye rağmen mesaisini öğrencisi için ayırması,
evet,
sadece dersini verip değil de dersten sonra da öğrencisiyle ilgilenen bir öğretmen statüsüne gelmesi ödediği bedeldir belki, değil mi hocam?
Kesinlikle.
Bu olmalı.
Yani ben şeyi dinlemiştim. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Konya eşrafından, Konya alimlerinden.
Evet.
Hoca Efendi bir defasında dedi ki, cihadı tanımlarken, cihadın iki enstrümanı vardır dedi. Birincisi kılıç. Yani bugün cihat malzemesi kılıçtır, yani silahtır vesairedir. Cihat bu noktada cephe savaşıdır aslında. Cephe savaşı. İşte ulul emre itaat ederek, tabi olarak düşmana karşı mukavemet göstermenin adına biz cihat diyoruz. Bu haktır. Diyor ki her zaman da bununla geçecek değil diyor. O zaman diyor buradaki diyor enstrüman yer değiştirir diyor. Enstrümanın şekli değişir diyor. Tabii Müslümana cihat farz olunca herkesin cephede olması gerekiyor. Kılıcı eline alması gerekiyor. Ama cephe gerisinde bir de Hazar ordusu var. O ordunun da vazifesi birincisi dua. İkincisi hoca diyor ki iki enstrümandan birisi elinde mutlaka olmalıdır. Eğer cihat kılıcı elinde yoksa iki enstrümandan birisi elinde olmalıdır. Bunlardan birisi onun tesbihidir diyor. Yani dilinde zikir, elinde tesbih mutlaka olmalıdır. Bunu terk etmemelidir diyor. Tesbihi bıraktıysa elinde hangi işle geçiniyorsa enstrümanı olmalıdır. Ustaysa keseri olmalıdır diyor. Testeresi olmalıdır diyor. Hocaysa kalemi olmalıdır diyor. Kitabı olmalıdır diyor. Talebe ise dersleri olmalıdır diyor. Yani her birinin kendi bulunduğu alanda bir mücadele alanı var. İşte bunun adına bedel diyebiliriz hocam.
Evet.
Neticede biz bunun için varız. O zaman bir talebenin, bir öğrencinin verilen vazifeyi en güzeliyle yerine getirmesi, bir hocanın anlattığı dersi karşısındaki talebenin en güzel şekilde sunumuna arz etmesi, bir idarecinin elinin altındakini, elin altındakileri en güzel şekilde idare etmesi, onların haklarını koruması herhalde bu noktada bu bedeli biraz daha rahatlatır diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Yani aksi hafazan Allah, yani Cenab-ı Hak ağır neticelerle bizi neticelendirir. Önce nimeti elimizden alır, arkasından baktırır. Ondan sonra da hocam daha kötüsü, elimizde olup sahip çıktığımız değer dediğimiz şeylere biz yarın küfretmeye başlarız.
Ya Allah muhafaza.
Allah muhafaza.
Yani. Eyvallah. Hocam tabii bundan sonra Müslümanların bu işkencelere karşı tavırları da var.
Evet.
Vaktimiz doldu ama kısaca biraz bahsetmiş olalım.
Tabii.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu işkencelere karşı sabır ve sebatı telkin ettiğini, sabretmeleri gerektiğini söylüyor. Bu konuyu da önümüzdeki hafta işleyeceğiz ama kısa bir giriş yapmış olalım hocam. Buyurun.
Tabii hocam, şimdi biliyoruz işte, örneklerini verdik. Her birimizde bazı böyle Ramazanlarda vesairelerde, televizyonlarda da seyrediyoruz. İşte bir Habbab'dır, bir Bilal-i Habeşi'dir, bir Yaser ailesidir. Hı hı. Ve bu anlamda işte Osman bin Mazlumlar'da vesaire böyle işkenceye uğramış, ciddi sıkıntılar çekmiş sahabilerimiz var. Tabii onlar peyderpey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya haber göndererek ya gelip kendileri dertlenerek. Çünkü Kabe avlusunda dövülenler var. İşte Kur'an-ı Kerim okurken işkence gören Abdullah bin Mesudlar gibi, Hazreti Ebubekirler gibi şahsiyetler. Öldü deyip bırakılanlar var Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi. Onlar sorulduğunda devamlı ne yapacağız ya Resulallah deyince Efendimiz onlara hep sükuneti tavsiye etti. Sükuneti tavsiye etti. Çünkü bunun için bir güç gerekiyor. Bir mukavemet için, buraya karşı koymak için bir güç gerekiyor. Yani bir fikrin fikir olması için, bunu bir dahaki haftaki inşallah derste konuşacağız. Yani bir davanın dava olabilmesi için işte sahip olduğu şartlar neler olabilir diye konuşacağız. Şununla sonlandıralım isterseniz.
Buyurun hocam.
Onlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ayeti kelimelerle işte Neml suresinde وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Yani onlara karşı sen çok üzülme, yani mahzun olma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntı duyma. Yani onlar bunları yapacaklar ama bunlar geçici. Neden? Çünkü işkence dünya halidir. Dünyada ancak tutucudur, tabiri caizse etkileyicidir. Dünyada, dünyalık olan da dünyada var olur, dünyada kaybolur gider. Hani Hazreti Musa Efendimiz tebliğde bulunduğunda sihirbazlar iman etmişlerdi. Firavun onları tehdit ettiğinde onlar dediler ki senin azabın dünyada geçer. Ne yaparsın? Ancak dünyada bizim elimiz ayağımızı kesebilirsin. Dünyada bize işkence edebilirsin. Ama imanla ölürsek o zaman cennet bizim her şeyimiz olur. Ama imanı kaybedersek dünyayı kazanacağız diye, yani dünyadaki korku imana sebep olursa o zaman ebedi hayatta Allah muhafaza bozulmuş olur. Burada buna dikkat etmek
Eyvallah.
Lazım diye düşünüyorum.
Merhum Mehmet Akif Ersoy ne kadar güzel söylemiş hocam bu olayı. Allah'a dayan, sahaya sarıl,
evet.
Hükmüne ram ol. Varsa çıkar yol budur, bilmiyorum başka çıkar yol.
Doğru söylemiş.
Eyvallah. Bu konuyu önümüzdeki hafta konuşmaya
i̇nşallah.
Devam edelim
i̇nşallah.
Hocam inşallah. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la Siyer Mektebi programında bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe efendilerimizin gördüğü işkenceleri anlatmaya çalıştık. Bu işkencelerden, bu yaşananlardan çıkarmamız gereken ders neydi? İmanımızı bir bedel ödeyerek güçlendirmemiz gerektiğiydi. Onlar bir bedel ödediler. Günümüzün bedeli nedir? Bizler bu günümüzde ne yapmalıyız? Hangi bedelleri ödemeliyiz? Biraz bu konuları konuştuk. Önümüzdeki haftada Müslümanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe efendilerimizin bu olaylara karşı tavrı nasıldı? Onu konuşacağız. Kulağınız bizde olsun diyelim. Allah'a emanet olun efendim.